18. Ayrım Başı, sayfa 167.
17. Bölüm. Kargılı adamların gözetiminde Leoncia, Torres ve iki Morgan verimli ekin tarlalarından, derelerden, küçük korulardan ve diz boyu otlarla kaplı çayırlardan geçirildi. Sonunda bir göle vardılar. Göl öylesine güzeldi ki Francis elinde olmayarak durup kaldı. Leoncia ellerini çırptı ve Torres bir hayranlık çığlığı kopardı. Göl bir milden daha uzundu. Yaklaşık bunun yarısı kadar da genişliği vardı ve düzgün bir elips oluşturuyordu. Tek bir konut dışında hiçbir insan yapısı, kıyılarını çevreleyen ağaçların, bambu kamışlarının ve yüksek sazlarının görünümünü kesintiye uğratmıyor ve pırıl pırıl sularına çevredeki dağların görüntüsü öylesine eksiksiz yansıyordu ki gözler neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edemiyordu. Francis, bütün vadi daha önce görmüş galiba dedi. Çevredeki kayalara dikkatle bakarsan suyun eski düzey çizgisini görebilirsin. Suyun neden dolayı çekildiğini öğrenmeyi doğrusu çok isterdim. Herhalde depremden. Deprem herhangi bir akıntı yatağı oluşturmuş ve gölü bugünkü sürekli düzeyine ininceye dek kurutmuştur. Açık çikolata rengine baksana. Ne kadar çok suyun hala göle akmakta olduğunu gösteriyor. Öyle ki çamur dibe çökemiyor bir türlü. Az sonra bir kaya çıkıntısını döner dönmez Leoncia, bakın şurada bir ev var dedi. Karşılarında suyun üzerine kurulmuş bungalova benzer uzun, basık damlı bir ev gördüler. Evin dayandığı direkler ağaç gövdelerindendi. Duvarları ise bambu kamışından. Çatısı sazla örtülüydü. Ev çevreden yalıtılmıştı. Öyle ki ya kayıkla gölden gidilebilirdi ya da 20 ayak uzunluğunda bir köprüden. Ancak köprü öylesine dardı ki ancak yan yana iki adam geçebilirdi. Köprünün iki başında ikişer genç durmaktaydı. Belli ki bekçiydiler. Güneş rahibinin buyururcasına bir işareti üzerine kıyıya çekildiler. Uzun evden buraya dek birlikte geldikleri kargılı adamların köprünün başında kaldığını gördüler. Köprüyü geçip evden içeri girdiklerinde kendilerini büyük bir odada buldular. Bu oda ilkel ama yitik ruhların vadisinde bulunabileceği hiç ummadıkları çok güzel mobilya ile döşenmişti. Yerlere serilmiş hasırlar çok güzeldi ve çok sanatkârane örülmüştü. Pencerelere takılı bambudan jalüziler de yine öyle pek zarif hazırlanmıştı. Yüksekçe bir yerde üstüne yastıklar konmuş, tahta benzeyen bir sedir vardı. Bu sedirde yastıklara yaslanmış bir kadın uyuyordu. İlk bakışta bu kadının ne yitik ruhlar oymağından ne de İspanyol ve Karayipli karışımı soysuzlaşmış melezlerden olmadığı anlaşılıyordu. Başında pırıl pırıl parlayan değerli taşlarla bezenmiş, altın bir başlık vardı ve taş denilebilecek derecede de büyüktü. Önünde döşemenin üzerinde iki tane altından üç ayaklı sehpa duruyordu. Birinde sönmek üzere olan kor ateş vardı. Çok daha büyük olan öbürünün üstünde ise kocaman bir altın çanak konmuştu. İki sehpanın arasında ayaklarını öne uzatmış ve gözlerini alabildiğini açmış, bir sphinx gibi hiç kıpırdamadan yatan, bembeyaz tüylü, Rus tazılarını andıran iri bir köpek vardı. Bakışlarını içeri girenlerin üzerine çevirdi. Henry, kadın pek kibar ve hafif bir kraliçe gibi diye fısıldadı. Torres korkuyla ürpererek istavros çıkardı. Leoncia neredeyse soluk alamaz olmuştu. Kadın, sanki fısıldaşmalar derin uykusunda kendisini rahatsız etmişçesine kıpırdandı. İlk harekette bulunan köpek oldu. Başını kadına doğru çevirdi. Öyle ki kadının aşağı sarkan eli hayvanın boynuna değdi. Rahip, Francis'e öfkeli bir bakış fırlatarak sessiz olmaları için elini kaldırdı. Kadın yavaşça yarım doğruldu. Sonra kalkmaktan caymışçasına yattığı yerden tazıyı okşamaya başladı. Köpek uzun ve keyifli bir esnemeyle bu okşayıştan ne kadar hoşlandığını gösterdi. Yabancılar için durum ürküç bir sinir bozucuydu. Ama duygular kadın gözlerini çevirip kendilerine baktığı anda çok daha fazla yoğunlaştı. Hiçbiri o güne kadar böylesine bir göz görmemişti. Bu gözlerde sanki bütün dünyanın ve bütün evrenin ateşi vardı. Leoncia istavros çıkarırken Torres kutsal bakireyi yardıma çağıran dualar mırıldanıyordu. Francis ile Henry bakışlarını bu masmavi gözlerden ayıramaz olmuşlardı. Bu gözler koyu renkli, uzun kirpiklerinin gölgesinde siyahmış gibi görünmekteydi. Yabancıları ilk kez gördüğü halde bu gözlerde en küçük bir şaşkınlık belirtisi yoktu. Hiç oralı olmamışçasına dalgın dalgın bakmaktaydı. Ama gördüğü her şeyin de farkındaydı.
Bu garip sözler sanki kendisine bakanların korkularını biraz daha arttırmak istiyormuşçasına durmadan birbiriyle çelişen duyguları dışa vuruyor gibiydiler. Bir an sürekli acı veren bir korku bu gözlerin derinliğine yerleşir gibi oldu. Sonra her şeyin sonunda uykuda sönüvereceğini gösteren bir yorgunluk belirirken ansızın elektrik kıvılcımı gibi bir çakım parıldadı ve tükenmez bir enerjinin varlığını belirtti. Arkasından her şeyden önce yüzyılların bilgilerini bildiren bir bakışla derin düşüncelere daldı. Bu dalış oruçla geliştirilmiş günlerin izini taşıyan hafif çukurlaşmış yanaklarla daha da belirginleşti. Ama aynı anda bu yanaklar bir humma ateşi gelmişçesine kızarıverdiler. Kadın ayağa kalkınca uzun boylu ve bir peri gibi ince en damla olduğunu gördüler. Güneş rahibi kendini yere attı. Yüzü koyun yere uzandı. Yabancılar ayakta kaldılar. Torres dizini kırmaya davranarak rahibi izlemek istediyse de yanındakiler bırakmadılar. Kadın ikin Deonsia'dan başka kimsenin yüzüne bakmadı. Onu iyiden iyiye süzdükten sonra küçük bir baş hareketiyle yaklaşmasını emretti. Leoncia bu hareketi kibirli ve buyurucu bulduğundan içinde bir antipati uyandı. O yüzden de rahip telaşla hislerini yapmak zorunda olduğunu fısıldayıncaya dek yerinden kımıldamadı. Karşısındaki kocaman köpeği aldırış etmeksizin kadına doğru yürüdü. İki sehpanın arasından hayvanın yanından geçti. Kadın yine küçük bir baş hareketiyle durmasını söyleyince durdu. Bir dakikadan fazla bir zaman iki kadın göz göze bakıştılar. Öteki kadının gözlerini indirişini, Leoncia'nın sevinçli bir gülümsemeyle görmesine dek sürdü bu bakışma. Ne var ki Leoncia'nın gülümsemesi hemen yok oldu. Çünkü kadının gözlerini sırf derin bir merakla üzerindeki giysiyi incelemek için indirdiğini anlamıştı. Kadın sertçe, rahip dedi. Güneş Manco evinde duralı bugün üçüncü gündür. Bugüne ilişkin şeyleri sana söyleyeliyse çok olmuştur. Konuş. Rahip kulluğunu göstermek için bir solucan gibi büküldükten sonra çok derin bir saygıyla bugün de garip şeyler olacaktı. Oldu ey Ece'miz dedi. Ece bunu unutmuştu bile. Leoncia'nın giysisini elliyor ve ona derin bir merakla süzüyordu. Sen çok mutlusun dedi. Bir el hareketiyle Leoncia'ya çekilmesini söyledi. Erkekler tarafından beğeniliyorsun. Her şey henüz yeterince bana açıklanmadı. Ama öyle görünüyor ki erkekler seni seviyorlar da. Sesi yumuşak ve uysaldı. Müminlerini tapınmaya çağıran uzak bir manastırın çanları gibi çınlıyordu. Ama Leoncia içinde bir öfkenin kabardığını duydu. Yanaklarına kan hücum etti. Nabzı atmaya ve vücudunda bir ateş dolaşmaya başladı. Kraliçe, ben seni daha önce gördüm. Hem de sık sık dedi. Leoncia, olamaz diye bağırdı. Kraliçe kocaman altın çanağı göstererek orada dedi. Orada sık sık gördüm seni. Henry'e baktı. Seni de gördüm dedi. Orada. Francis'e döndü. Seni de dedi. Ve mavi gözleri irileşti. Francis'i uzun uzadıya Leoncia'nın canını sıkacak kadar uzun süre süzdü. Kraliçenin bakışı Torres'e çevrilince birden sertleşti. Kimsin sen yabancı? Böyle acayip giyinmiş, başına da bir şövalye miğferi takmışsın. Torres kasılarak ben de Vasco'yum yanıtını verdi. Bu adın eski bir ünü vardır. Ben de o eski Devasco'yum diyerek Torres çağrılmadığı halde kraliçeye doğru yürüdü. Kraliçe onun bu küstahlığı karşısında gülümsemekle yetindi ve yaklaşmasını engellemedi. Torres bundan 400 yıl önce dedi. Yitik ruhların atalarını bu vadiye getirdiğimde de yine bu müferi giyiyordum. Kraliçe hiç de inanmışa benzemiyordu. Gülümsedi ve sakin bir sesle öyleyse sen 400 yıldan fazla bir zaman önce mi doğdun diye sordu. Hem evet hem de hayır. Ben asla doğmadım. Devasco'yum ben. Ben her zaman var oldum, yurdum ise güneştir. Kraliçe eşsiz incelikle hafif yay biçimi kaşlarını vay canına dercesine yukarı kaldırdı. Ama bir şey söylemedi. Yanında sedirin üstünde duran altın kutudan bir toz aldı. Ve anlatılmaz derecede güzel biçimli dudakları tozu büyük çanağa atar atmaz alaycı bir havayla kıvrıldı. Çanaktan ince bir dumanın yükselmesiyle yok olması bir oldu. Bak diye emretti. Torres kocaman çanağa yaklaşıp içine baktı. Ne gördüğünü ötekiler asla öğrenemediler. Ama kraliçe öne eğilip Torres'le birlikte seyre koyuldu. Güzel yüzünde acıma ve küçümseme çizgileri belirdi. Torres bir yatak odası gördü. Ve sonra Bocas del Toro'da babadan kalma evinin ikinci katında bir çocuğun doğumunu. Görünüm pek acıklıydı. Çünkü onun sırrını açığa vuruyordu. Kraliçe alaylı alaylı daha fazlasını görmek ister misin diye sordu. Ben şimdi yalnızca senin başlangıcını gösterdim. Bir kez daha bak. Bu sefer sonunu göreceksin. Ama Torres dehşet içinde çanaktan geri çekilmişti. Bağışla beni güzel kadın diye yalvardı. Ve bırak beni gideyim. Kraliçe elini üşengen bir hareketle çanak üzerinden kaydırarak yok oldu dedi. Ama ben seni daha önce de dünyalar aynamda gördüm. O zaman kafanda miğfer yoktu. Hoşgörüyle gülümsedi. Seni her görüşümde ölüm galerisini görmüş gibi olurdum. Kıpırdamayan bacakları üstünde duran ve sırlarını sonsuza dek saklayan bu çoktan ölmüşlerin topluluğunda bana öyle geliyor senin şu eski miğferini taşıyan birini gördüm. Daha konuşayım mı? Torres hayır hayır diye yalvardı. Kraliçe bir el hareketiyle onu geri gönderip Francis'e yaklaşmasını işaret etti. Ve ona elini uzattı. Francis eli tuttu, duraksadı. Şimdi ne yapması gerektiğini kestiremiyordu. Kraliçe sanki onun içinden geçenleri okuyormuş gibiydi. Zira Francis'e bakarak öp beni dedi. Şimdiye dek hiç böyle bir anı yaşamadım. Düşlerimde ve dünyalar aynasında bana görünen hayallerin dışında nasıl yapıldığını da hiç görmedim. Francis eğilip elini öptü. Bir süre öylece durdular ve hiçbiri konuşmadı. Francis allak bullak olmuştu. Kraliçe hafiften göz geçirdi. Gel gelelim Leoncia'nın yüreği öylesine bir öfkeyle doldu ki ancak Henry'nin bir daha Francis hoşuna gitti diye bağırmasıyla kendine gelebildi. Kraliçe uyarırcasına konuştuğun dili de anlarım dedi. Ve şu anda böylesine hoşlandığım için de utanç duyuyorum. Bu benim gördüğüm ilk öpüştür Francis. Arkadaşın seni böyle çağırdı değil mi? Dinle arkadaşını. Bir daha öpelim mi? Francis yeniden öptü. Ve yine aynı durumda donup kaldı. Kraliçenin eli elinin içinde dururken güzel kadın ona sanki her şeyi unutmuşçasına büyük bir mutluluk içinde bakıyordu. Sonra kendini hayli zorlandığını belli ederek birden elini çekti. Güneş rahibine döndü. Pekala rahip dedi. Sesi birden yine eskisi gibi sertleşivermişti. Bu tutsakları bir nedenle buraya getirdin. Bu neden bizce biliniyor gerçi. Ama bir kez de sen söyleyesin istiyorum. Ey düşler ecesi. Çağrılmadan gelen bu konukları öldürelim mi? Halk kararsız ve halk kararı sen veresin istiyor. Kraliçe bakışlarını dört tutsağın üzerinde dolaştırdı. Torres için yüzünde yalnızca acıma havası belirdi. Leoncio'ya yalnızca bir yüz buruşturması başladı. Bakışı Henry'ye rastlayınca kararsız kaldı. Ama Francis'in üzerinde bütün bir dakika durdu ve yüzünde açıkça bir sevecenlik belirdi. Bu da bir kez daha Leoncia'nın tepesini arttırdı. Birden içinizden biri bekar mı diye sordu. Verilecek yanıtı beklemeden hayır dedi. Bana bildirildi ki hepiniz bekarsınız. Hızla Leoncia'ya dönüp doğru mu diye sordu. Bir kadının iki erkeği olması doğru mu? Bu garip soru karşısında ne Henry gülümsemekten kendini alabildi ne de Francis. Aynı anda bir kez daha öfke kızıllığı Leoncia'nın yanaklarında belirdi. Kraliçe kendi kendisiyle konuşuyormuşçasına çok garip diye sürdürdü. Yine biraz toz alıp çanağa attı. Küçük duman bulutu önceki gibi yine bir görünüp bir yok oldu. Tutsaklara ne yapmamız gerektiğini bana dünyalar aynası bildirecek rahip. Koluyla geniş bir hareket yaparak herkesin yanına gelmesini işaret etti. Hep birlikte bakabiliriz dedi. Ancak hepinizin aynı şeyi göreceğini söyleyemem. Ve teker teker her birinizin de ne gördüğünü bilemem. Herkes kendisi için bakacak ve bir şeyler öğrenecek. Sen de rahip. Çanağın yarıya dek sıvı bir madenle dolu olduğunu gördüler. Henry Francis'e cıvaya benziyor ama başka bir şey bu diye fısıldadı. Bu madeni hiç görmüş değilim. Görünüşe bakılırsa şimdi tam erime derecesinde. Hayır tam tersi diye kraliçe İngilizce olarak bilgi verdi. Tıpkı ateş gibidir. Sen, Francis, kaba elli bir kez dışarıdan ama. Francis elini yaptı ve hiç duraksamadan elini çanağın üstüne koydu. Odadaki havadan daha soğuk dedi. Bir de şimdi bakın diyerek kraliçe bir tutam toz attı içine. Bu ateştir, soğuk kalan ateş. Kraliçe Torres'e bir parmağını sok içine dedi. Hayır dedi Torres, akıllıca davrandın. Soksaydın bir parmağın eksilecekti. Çanağın içine biraz daha toz attı. Şimdi herkes baksın, yalnızca kendisine görünecek olanı görsün. Böylece gördüler göreceklerini. Leoncia, Francis'ten ayrıldığı bir okyanus gördü. Henry, kraliçe ile Francis'in çok acayip bir törende evlendiklerini gördü. Törenin nasıl yapıldığını da bir türlü anlayamadı. Büyük bir evin koridorundan kraliçe görkemli bir salona giriyor. Francis de sanki bu görüntüyü görmüşçesine bu salonu babasının evinden tanıdığını söylüyordu. Francis yalnızca tek bir şey gördü. Biraz üzücü bir şey. Leoncia'nın yüzü bir ölü yüzü gibi donuktu. İki gözünün arasında namlusu ince bir bıçak sokulmuştu. Ama bıçak öyle battığı halde hiç kan akmıyordu. Torres bildiği gibi sonu olacak şeyin başını gördü. İstavros çıkarıp daha fazla seyretmek istemeyerek çanağın başından çekilen tek insan oldu. Rahip ise gizli günahının görüntüsünü gördü. Uğruna güneşe tapınmasını savsakladığı kadının yüzü ve vücuduydu bu. Sonra da uzun evdeki küçük kızın yüzü ve vücudu belirdi. Görüntüler yok olduktan sonra hepsi geri çekilince Leoncia dişi bir kaplan gibi gözlerinden alevler saçarak kraliçeye yöneldi. Ve senin aynan yalan söylüyor diye haykırdı. Senin dünyalar aynan yalan söylüyor. Buna karşılık kraliçe çok sakin ve yumuşak bir sesle hemen benim aynan şimdiye dek hiç yalan söylemedi dedi. Ne söylediğini bilmiyorum ama bildiğim senin seyrettiğin şeyin gerçek oldu ve mutlaka olacağıdır. Sen bir canavarsın diye bağırdı Leoncia. Yalan söylüyorsun. Kraliçe yine yumuşak bir havayla sen ve ben biz ikimiz kadınız dedi. Ve biz kadın olduğumuz için de kendimizi tam tanımıyoruz. Ama erkekler yalan söyleyip söylemediğimi göstereceklerdir. Ve sen güneş rahibi. Dinle kararımı. Sen güneş tanrının rahibi. Eski yasaları benden iyi bilirsin. Benim buraya nasıl geldiğimi de yine benden çok daha iyi bilirsin. Yine bilirsin ki bu oyman oldum olası bir sırlar ve düşler ecesi var olmuştur. Artık zaman gelip çatmıştır. Gelecek kuşakları düşünmek zorundayız. Yabancılar bekardır. Gün düğün günüdür ve bugün zorunludur. Böylece bizden sonra gelecek kuşaklar ecelerine sahip olacaklardır. Bu yabancılardan biriyle evlenmeliyim. Kocam olmaya kendisi karar verecek bir tanesiyle. İşlerinden hiçbiri benimle evlenmek istemezse o zaman hepsi ölmeli. Ve sen onların kanlarını kurban olarak Güneş Tanrı'nın mihrabına götürmelisin. Ama içlerinden biri benimle evlenmek isterse o zaman hepsi yaşamalı. Yazgının kendilerine getireceği şeyler için yaşamalıdır. Güneş rahibi öfkeden titriyordu. Karşı koymak istedi ama kraliçe buyurucu bir havayla sözünü kesti. Sus rahip, bu halka ancak benim sayemde buyurabilirsin. Halka söylediğim tek bir söz ise ve sen bilirsin bunu. Ölümün hiç de kolay olmaz sonra. Sonra üç adama döndü ve benimle kim evlenmek ister dedi. Şaşkınlık ve telaştan herkes birbirine baktı. Ama hiçbiri çıt çıkarmadı. Kraliçe ben bir kadınım diye devam etti. Acaba istek duyulmayacak biri miyim? Sonra rahibe döndü. Duydun rahip, bugün bir erkeğin benimle evlenmesi gerekiyor. Bunlardan hiçbiri istemezse o zaman onları mihrabında kurban edersin. Aynı şekilde bu kadın da kurban edilmeli. Bir an düşündü. Sonra tutsaklara bakarak şimdi gidin dedi. Gidin de kaçınılmaz seçiminizi yapın. 18. ayrım sonu, sayfa 177.